Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 13. Ayrım. Geleceğim çiziliyor. Ben sonbaharda ortaokula başladığımda hala küçük bir kız görüntüsündeydim. Bacaklarım ve örgülerim hemen hemen aynı kalınlıktaydı. Göğsüm ütü tahtası gibi dümdüzdü. Sadece boyum biraz daha uzamıştı ama sınıfın kızları benim boyumu bir karış aşmışlardı. Aralarında çocuk gibi kala kalmıştım. Anneme zorla saçlarımı kestirttim ve eteklerimin boylarını uzattırdım. Babam saçlarımı kestiğim için günlerce yüzüme bakmayacak, annem de eteklerimi uzattırdığım, yaşımdan fazla göstermek uğruna rüküş kıyafetlere büründüğüm için söylenip duracaktı. Belki haklıydı ama kendimi akranlarımın arasına kabul ettirmek için buna mecburdum. Üstelik hayatımın ilk sosyal travmasını yaşamaya başlamıştım. 5 yıl aynı arkadaşlarla okuduktan sonra şimdi daha önceden hiç tanımadığım kızlarla birlikteydim. Erkek arkadaşlarımız bizden ayrılmış, erkeklere ait bir başka binaya geçmişlerdi. Benim 5 yıllık kız arkadaşlarımın büyük çoğunluğu da ihsari sınıfındaydı. Bir tek Yüksel ve Sevin vardı eski sınıfımdan, bir de Nişvan. Yeni kızların arasında sadece Baysan'dan hoşlanmıştım. Baysan Aygün, Ankara valisi Kemal Aygün'ün kızıydı. Sıcakkanlı, eğlenceli bir kızdı. Bütün ortaokulun Yarın Çok Geç Olacak adlı filme götürüldüğü gün, koca sınıfta sadece ikimizin anneleri izin kağıtlarımızı imzalamadıkları için boş sıraların arasında baş başa kalmış, annelerimizden yakınarak kader birliği yapmıştık. İlkokulda öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı ne kadar çok sevmişsem, ortaokuldan aynı ölçüde nefret ettim. Her derse ayrı bir öğretmen giriyordu. Ben alıştığım Leman öğretmenimi özlüyordum. Binamız ve teneffüslerde çıktığımız bahçe de değiştiği için bazı teneffüslerde bir koşu ilkokul bölümüne gidiyor, öğretmenime sarılıp hasret gideriyor, geri dönüyordum. Ortaokula da bir türlü alışamıyordum. Derslerim her gün daha beter oluyordu. Sokakta oğlanlarla ayrı kaldırımlarda yürümeye baş kaldırıyor, dikiş nakış derslerini asıyor, İngilizce hariç tüm derslerden dökülüyordum. Annem 5'e geçtiğim yıl özel resim dersleriyle yetinmemiş, beni ayrıca konservatuvarda Miss Appleyard'ın öğrencisi olarak bale bölümüne yazdırmıştı. Artık okul sonrasında Madame Marga'nın yerine konservatuara gider olmuştum. Konservatuarın devamlı öğrencileriyle aşık atmama imkan yoktu. Ama dansı o kadar çok seviyordum ki arayı kapatmak için elimden geleni yapıyordum. Yıl ortasında Miss Appleyard annemi çağırarak ona benim bir seçim yapmam gerektiğini söyledi. Eğer balerin olacaksam, ki keşke olsaymışım, çok yeteneğim varmış. Devam ettiğim ortaokulu bırakarak konservatuvarda yatılı öğrenci olmamı tavsiye ediyordu. Haftada birkaç kere bale sınıflarına girmekle bir yere varamazdım. Kısacası Appleyard bana ya tamamen gel ya da çek git diyordu. Ara sıra sınıfıma girip suları bulandırma. Annemle babam bu konuda bir karar aşamasına geldiklerini anlayınca, onlardan, hele de annemden bunu hiç beklemiyordum, beni çağırıp fikrimi sordular. Aman Allah'ım, elime okuldan kurtulmak için harika bir fırsat geçmişti. Beni hemen konservatuara verin dedim. Hatta dönem sonunu bile beklemeyin. Okulu sevmiyorum. Her sabah ayaklarım geri geri gidiyor, derslerim çok kötü. Şaşırdılar. 5 yıl boyunca derslerimle hiç sorunum olmamıştı. Ayşe abla ilkokulundaki tecrübeden biliyorlardı ki mutsuz olduğum yerde barınamıyorum. Bu yüzden bir ara ciddiyetle beni konservatuara vermeyi düşündüler. Babam, balerin olursam sahne meslekleri aile hayatımı etkileyebileceğinden ve belli bir yaşa gelince de sahne dışına itileceğimden bana kıyamıyor, balerin olmamı hiç sindiremiyordu. Oysa annemin beni kuğu gölünde tüller içinde uçuşurken hayal ettiğine eminim. İstanbul'daki Amerikan Kız Koleji'ne yollanmam ihtimali işte o günlerde ortaya çıktı. Babam Gerze ihalesini kazandığına göre beni İstanbul'daki koleje rahatlıkla yollayabilirdi. Anneannem başta olmak üzere tüm akrabalarım İstanbul'daydı, yalnız kalmayacaktım. Ah ne olur Muhittinciğim, ben de teyzem de kolejliyiz. Ayşe de giderse üç kuşak kolejli olacağız. Ah ne olur, kızımıza ne kadar yakışacak bu okul diyordu annem ama koleje sınavla giriliyordu. Sınavı kazanabilecek miydim bakalım? Annem işi tesadüfe bırakmadı. Biyoloji öğretmenimiz Alexandra Miller o günlerde arkadaşlarıyla paylaştığı evden ayrılmış ucuzca bir pansiyon arıyordu. Annem bunu duyunca ona bir teklifte bulundu. Benim odamda fazladan bir yatak vardı. Miss Miller eğer kabul ederse dönem sonuna kadar o yatakta yatabilir, kahvaltısı ve akşam yemeklerini bizimle birlikte yiyebilirdi. Bunlar için ücret ödemeyecek, karşılığında evde olduğu zamanlar benimle İngilizce konuşacaktı. Ayrıca haftada 3 günde birer saat bana ücretli ders verecekti. Miss Miller İskoçyalıydı. Bu teklifi geri çeviremedi. Benim itiraz etmeme vakit kalmadan valizini alıp geldi ve odamdaki divana kuruldu. Bir karış suratımı gören annem, "Eğer koleje gitmeyi sahiden istiyorsan bu kadından istifade etmeye bak," dedi. "Boşu boşuna besletme bana elin İskoçyalısını. Yoksa oğlanlar o kaldırımda, kızlar bu kaldırımda gibi saçmalıklara daha yıllarca göğüs gerersin." İfrit kesilmiştim. Keçi kadın odamın ve dolabımın yarısına el koymuştu. Odaya girdiği anda dır dır dır dır konuşmaya başlıyor. İlk haftalarda direndim, hiçbir sorusunu yanıtlamadım. Kadın da direndi, 4 ay boyunca aynı odayı paylaştık ve ben cevap vermesem de bana sürekli bir şeyler anlatıp durdu. Anneannem o bahar yatağında başkası yattığı için Ankara'ya gelemedi. Haziran ayında kolejin giriş sınavları için annemle birlikte İstanbul'a gittik. Sabahat teyzem tarafından da bir hafta sabah akşam çalıştırıldıktan sonra sınav günü geldi, çattı. Bir gece öncesinden annemle birlikte Sabahat teyzemin kolejin 2 adım ötesindeki evinde kaldık. Sabah kahvaltısında lokmalar boğazımdan zor geçti. Erkenden çıktık evden. Denizin kokusunu içime çektim, sakinleşmeye çalıştım. Kolejin kapısında annem bekçilerden birinin boynuna sarıldı. "Beni tanıdın mı Artin Efendi?" dedi. "Bak kızımı sınava getirdim. Sen eskiden biz imtihana girerken bizim için dua ederdin, iyi gelirdi. Yine etsene. Sitare mahirsin sen. Tanıdım elbette, edeceğim kızına bir dua," dedi yaşlı bekçi. Önümüzde arkamızda benim yaşlarımda bir sürü çocukla birlikte annemle yan yana bitmek bilmeyen yokuşu tırmanıyorduk. Herkes birbirine hangi okuldan geldiğini soruyordu. Adana'dan, Tarsus'tan, Samsun'dan gelen çocukların sayısı Ankara'dan gelenlerden daha fazlaydı. Annem etrafıyla ilgilenirken ben yokuş boyunca dizilmiş ağaçlara bakıyordum. Ne kadar çok ve çeşitli ağaç vardı. Bir ormanın içindeydik sanki. "Pardon, siz Sitare Hanım değil misiniz?" Annem döndü ve bu soruyu soran genç çocuğa baktı. "Evet, aa sen şey değil misin, Vedia'nın oğlu?" "Evet Sitare teyze, ben Vedia ve Bülent Osman'ın oğlu Güven'im." "Ah Güvenciğim, vallahi annene benzeyen gözlerinden tanıdım. Ne kadar büyümüşsün, bu da kardeşin mi? Doğduğu zaman tebrike gelmiştim, sonra siz İstanbul'a taşındınız, görüşemez olduk. Ne çabuk geçiyor zaman." "Ya büyüdü de Leyla'yı imtihana getirdim. Beni hatırladın mı Ayşe?" "Hayır." Sapsarı saçlı küçük kızın yanındaki delikanlıya dikkatle baktım. Bir film izlemiştik kışın. Orada oynayan çocuğa benziyordu. Yeşil, hafif çekik gözleri vardı. Farkına varmadan elimle saçlarımı düzelttim. Annemle Güven Osma konuşup duruyorlardı. Ben de Leyla'ya sorular soruyordum. Birazdan aynı sınava girip ter dökecektik ama onun işi benimkinden daha kolaydı. O sadece okula giriş sınavı verecekti. Ben giriş sınavını geçersem ertesi gün bir de sınıf atlama sınavı verecektim yıl kaybetmemek için. Hiç bitmeyecekmiş gibi döne döne uzanan yol nihayet tepeye ulaşıp bir düzlüğe vardı. Bir küçük bekçi kulübesinin yanından geçip geniş alanda durduk. Ah Tanrım! Karşımda ancak filmlerde gördüğüm cinsten dört sütunlu muhteşem bir bina yükseliyordu. Binaya uzanan yolun iki yanı rengarenk menekşelerle kaplanmıştı. Binanın içine girince gözlerim bir kez daha kamaştı. Çok yüksek tavanlı ve çok geniş beyaz mermer bir holdeydik. Annem holün iki yanında duran odalardan birine yürüdü, kapısını açtı. "Bak Ayşe, burası mavi salon," dedi. "Şu karşıdaki de sarı salon. Biri hocaların, diğeri son sınıf öğrencilerinin salonu. Ben bu sarı salonda oturmaya hak kazanamadan okulu bıraktım, babanla evlendim. Ama sen sonuna kadar okuyup diplomanı alacaksın. Eğer sınavı kazanırsam anne, sarı odada oturmaya da hak kazanırım ben. Senin gibi genç yaşta evlenmeyeceğim. Üniversiteyi bitirmeden evlenmem." "Saçmalama. Üniversitede nesiymiş? Sen hele önce liseni bitir." Aynı terane. Annem üniversite tahsilini kızlar için gerekli bulmuyordu. Cici kızların liseyi bitirince hemen evlenmeleri gerekiyordu. Münakaşaya girmedim annemle. Salonların her ikisinin de kapılarını açıp baktım. Bir okulun değil de sanki çok şık bir evin misafir odası gibiydiler. "Allah'ım, ben bu okulda okumak istiyorum. Lütfen duy beni. Lütfen. Dedeciğim, bana yukarılardan yardım et. Uzan, elimi tut, kazanayım bu okulu." Baktım yanımda annem de benim gibi mırıl mırıl dua ediyor sınavı kazanmam için. Annemin tek derdi bana bir kolej diploması aldırıp bir hariciyeci koca bulmaktı. Hariciyeci koca denince akan sular duruyordu annem için. Çünkü bir hariciyeciyle evlenilirse insanın kocası dağ taş şantiyelerde gezmiyor. Avrupa'nın başkentlerinde, sefaretlerinde geziyordu. Sinir kadın. Şimdi babamın yatağının etrafında ona bir şeyler yapabilmek için pervane olurken, babam ölüme bu kadar yakınken dahi ölümü babama yakıştıramayan, hayatı babamsız tasavvur edemeyen anneme içim parçalanıyor. İlk defa tüm kaprislerini çekmeye, tüm alınganlıklarını göğüslemeye razıyım. Babam yatağa düşeli beri aynı yolun yolcusu olduk çünkü hiç benzeşmediğim annemle. Aynı şiddetle korkuyoruz her gecenin sabahından. Aynı beklentiye odaklanmışız, aynı duayı ediyoruz. Biraz daha zaman babamla, biraz daha ne olur Allah'ım. İkinci bölüm. Rüya gibi 7 yıl. Sabah teyzemi bekliyorduk evcek. Benim sınav neticeleri çıkar çıkmaz öğrenip Narmanlı'ya gelecekti. Saat 5'e doğru kapının zili çaldı. Biri parmağını kaldırmadan zilin üstünde tutuyordu. "Sabahat gelmiştir," dedi anneannem. Teyzem zili hiç böyle çalmazdı ki. Gayet yumuşak dokunurdu zile, adeta okşar gibi. Yine de ne olur ne olmaz diye yerimden fırladım. Kapıya koşup açtım. "Kazandın!" diye bağırdı yüzünde kocaman gülüşüyle teyzem. "Kazandın Ayşeciğim. Hem giriş sınavında üçüncü oldun hem de orta bire girdin." Annem, anneannem, nenem, Suat teyzem ve Sütne koşuştular. Herkes önce beni, sonra birbirini öpmeye başladı. "Muhittin'e hemen haber verelim," dedi annem. "Ah, şu telefonu bir türlü bağlayamadılar. Allah kahretsin." Narmanlı'ya taşındıklarından beri yani 12 yıldır her torpilsiz insan gibi sabırla telefonun bağlanmasını bekliyorlardı. Büyük babam buraya taşındığımız yıl müracaat etmişti. "Ömrü vefa etmedi bağlandığını görmeye sitare," dedi nenem. "Bu gidişle ben de göremeyeceğim anlaşılan." "Şimdi en mutlu hadiseyi kutlarken lütfen ölümden bahsetmeyin anne," dedi anneannem. "Haydi Sitare, Bediye Hanımlara git de Ankara'ya telefon bağlat. Ama iyice tembih et, sakın gece yarısından sonra bağlamaya kalkışmasınlar," dedi Suat teyzem. "Komşu gece yarısına kadar bekletilir mi hiç? Gece 9:30'da hala bağlanamamışsak iptal ettiririm dedi annem ve yanağıma bir öpücük daha kondurarak sürdürdü konuşmasını. Ayşeciğim, baban ne sevinecek, ne çok iftihar edecek seninle. Bak gördün mü, İskoçyalı için keçi kadın diye tutturmuştun. O keçi sayesinde hem koleje girdin hem sınıf atladın. Babana söyleyeceğim, ona da haber versin kazandığını. En iyisi radyoda akşam haberlerinde okusunlar da herkes duysun kazandığımı dedim. Annemin kaşları çatılırken anneannem bırakın şimdi bunları, ben torunuma ne hediye alayım muvaffakiyeti için diye sordu. Hepsi birazdan konuşuyor, müthiş bir gürültü üretiyorlardı ailemin kadınları. Okul çantası ve ayakkabıları benden olsun diyordu Suat teyzem. Keşke dedesi de görebilseydi bu günleri diyordu nenem. O görüyordur merak etmeyin anne diyordu Sabahat teyzem. Suat teyzem yüzünde o çok bildik ama seni Amerikan okuluna yolladığına bin pişman olmuştu babacığın ifadesiyle gülümsüyordu kız kardeşine. Sütne içini çekiyordu. Bense konuşulanlarla ilgilenmiyordum. Kocaman pembe bir bulutun üstündeydim. Aklım başımda değil, bambaşka yerlerdeydi. Sınav sonrasında annemin beni götürdüğü, boğaza tepeden bakan cennete benzettiğim platodaydı. Binbir ağaçlı yokuştaydı. Marble Hall'a açılan sarı ve mavi salonlardaydı. Gözlerimi yummuş, kendimi kolejin orta sınıflarında giyeceğim lacivert üniformam ve bordo ceketimle hayal ediyordum. 7 yıl sürecek rüyanın ilk dakikaları böyle başladı hayatımda. Sonrası okuldan verdikleri listeyi tamamlamak için 2 aylık bir koşuşturmadır. Lisedeki bütün eşyaların yani iç çamaşırları, gecelikler, gömlekler, çoraplar, yatak çarşafları, yastık yüzleri ve havluların her birinin üzerine okul numaram işlenecekti. Üniformam Karlman pasajından alınacaktı. Erkek ayakkabısı gibi bağcıklı siyah ayakkabılarım için Karaköy'de bir ayakkabıcının adı sağlık verilmişti. Ayakkabılarımı alırken yine kolej için annesiyle alışveriş eden Mine adında masmavi gözlü çok güzel bir kızla karşılaşmıştık. Eskişehirliydi. Aynı sınıfa gideceğimizi öğrenince çok şaşırmıştım. Çünkü Mine'nin boyu benden çok daha uzundu. Gelişmiş bedeni ve göğüsleriyle gözüme bir genç kız gibi görünmüştü. Eyvah demiştim. Bütün kızlar böyleyse ben devler ülkesindeki Gulliver gibi duracağım yanlarında. Alışık olmadığım bu durumu içime sindirmeye çalıştım. 1 yıl içinde Mine'den hiçbir farkımın kalmayacağını nereden bileyim? Alışverişler benim şahsi eşyalarımla da bitmedi. Yatakhanede yatağımın yanında gardıroptan çok küçücük bir odaya benzeyen bir dolabım varmış. Anneannem raflarının ölçüsünü aldırtmış Sabahat teyzeme. Uçları fis dolu, mavi çiçekli örtüler dikmişti yaz boyu. Bülent dayım, teyzem Ayşe'yi okula değil kocaya verdiğini zannetti, çeyiz düzüyor diye dalga geçiyordu anneannemle. Hazırlıklar Eylül başında tamamlandı. Okula başlamama 1 hafta kala babam birkaç günlüğüne İstanbul'a geldiğinde benimle baş başa konuşmak istedi. Kimse girmesin diye salonun kapısını kapatıp kanepede yanıma oturdu. Ciddi bir konuşma yapacağımızı hemen sezdim. Çünkü lafına maço değil kızım diye başladı. Bak kızım, sana söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle. Ankara'daki okulunda geçtiğimiz yıl başarılı değildin. Seni şimdi ülkenin en pahalı ve en iyi okuluna gönderiyorum. Seni 7 yıl boyunca o okulda okutabilmek için annenle hiç gocunmadan bazı fedakarlıklara katlanacağız. Ama derslerin kötü giderse, sınıfını geçemezsen hemen Ankara'ya döner, eski okuluna gidersin. Ben bu kadar pahalı bir okulu çift dikiş kaldıramam. Bunu bil ve ona göre davran. Yani çok çalış. Karnende zayıf olmayacak. Giriş imtihanında 3. olduğuna göre iyi notlar getirebilecek aklın var çok şükür. O aklı kullan. Baba, daha okula başlamadım bile dedim. Ben Nasrettin Hoca gibi testi kırılmadan ikazımı yapayım dedi babam. Koleji kazandığımı öğrendiğim anda en tepesine çıkıp oturduğum pembe buluttan usulca aşağı süzüldüm. Babam ciddiydi. Başarı yoksa kolej de yoktu. Öyle anlaşılıyordu. Tanrım, ben kırık dökük İngilizcemle 2 yıl ihsari okumuş, üstelik göğüsleri büyümüş, boyları uzamış kocaman kızların arasında ne yapacaktım şimdi? Kızlara dair olanları değil ama İngilizceye dair endişelerimi babama söyledim. İlkokulun 3. sınıfında başlamadın mıydı sen İngilizceye? Bir de Miller faslı vardı. Baba, o İngilizce yeterli değil. Nasıl geçtin o halde imtihanı? Bilmiyorum. İmtihanı geçen sınıfı da geçer dedi babam. Kızından gayet emin. Babam odadan çıkınca derin bir düşünceye daldım. Başıma büyük bir dert almıştım. Kolejden vazgeçtim. Ben balerin olmak istiyorum diye tuttursam lafımı dinletebilir miydim acaba? Ben hem koleje girebildiğim için sevinir, hem derslerin üstesinden gelebilecek miyim diye endişe ederken hiç beklenmedik bir kötü haber bomba gibi düştü evimize. Azra teyzem kan kanseri olmuştu. Koskoca bir kız olmama rağmen her hastalığın çaresi var zannediyordum hala. İnsan Azra teyze gibi gençse, güçlüyse, güzelse, çok sevdiği bir oğulcuğu da varsa mutlaka iyileşirdi. İlaçlar alır, ameliyat olur, yurt dışına gider, ne yapar eder iyileşirdi. Ailesi Azra teyzeyi son bir umut yurt dışına götürmeden önce annesinin Göztepe'deki evinde ziyaretine gittik. Onu gördüğüm an hastalığın çaresiz olduğunu yüreğimde hissettiğimi hatırlıyorum. Yüzü yine çok güzel ama bembeyazdı. Büyükler umut sözcükleri sıralarlarken Osman'la birlikte evin defalarca oynadığımız çınarlı bahçesine çıktık. Sonbahar çok erken gelmiş, yapraklar dökülmeye başlamıştı. Osman'la hışırdayan sarı yaprakların üzerinde hiç konuşmadan bir süre yürüdük. Sonra ben annesinin yokluğuna dayanabilsin diye kendi canımı akıtıp onunkine karmak ister gibi küçük elini avucuma alıp sıktım. Ağlamamayı nasıl becerdim bilemiyorum. Taraz taraz sesimle sen benim küçük kardeşimsin dedim. Biliyorum dedi Osman. 60 küsur yıl sonra şu satırları yazarken Osman'ın hala benim küçük kardeşim olduğuna aynı samimiyetle inanıyorum. Dilerim Tanrı anneciğinden esirgediği ömrü onunkine katar. 13. ayrımın sonu. Sayfa 113. Devamı 14. ayrımda.